Ayrım 2, sayfa 9. Yaşına göre çelimsizdi. Arbars Kaya alt geçidinde dilenen diğer çocukların yanında ufak tefek kalıyordu. Daha 11 yaşında filin çemberinden de geçmişti. 4 yıldır sigara içiyor, 3,5 yıldır yan kesicilik yapıyor, 2 yıldır da kulağın paralarının altına yatıyordu. Yakup bu sonucundan pek hoşlanmamıştı ama Mişa dayı ısrar ediyordu. Ekmeğe, sigaraya başka nasıl para yetiştireceklerdi? Mişa dayının oğullarının en küçüğü ve en sarışını olan Yakup, yükün büyük kısmını üstlenmişti. Müşteriler hep küçük sarışın olanları tercih ediyorlardı. Yakup'un sol elinin olmaması umurlarında değildi. Çoğu elin bilekten kesik olduğunu görmüyordu bile. Minyonluğuna, sarışınlığına, korkusuz mavi gözlerine kapılıp gidiyorlardı. Yakup büyüyüp bu meslekten kurtulmaya, büyükler gibi rızıklarını yan kesicilikten çıkarmaya can atıyordu. Misha'nın dairesinde her sabah uyandığında ve her akşam yatmadan önce tek sağlam eliyle uzanıp Somya'nın başındaki demiri tutardı. Boyu bir milim daha uzasın diye gücü yettiğince gerinirdi. Misha dayı boşuna uğraştığını söylemişti. Yakov kısa kalmıştı. Çünkü yerenleri öyleydi. 7 sene önce Moskova'da onu terk eden kadın da cüceydi. Yakov kadını hayal meyal hatırlıyordu. Şehre gelmeden önceki hayatına dair ise çok az şey vardı belleğinde. Sadece Misha dayının anlattıklarını biliyor, onun da yarısına inanmıyordu. Henüz 11 yaşında Yakov ufak tefek olduğu kadar akıllıydı da. Bu yüzdendir ki yemek masasında Misha dayıyla iş konuşan adama ve kadına içten gelen şüphecilikle bakıyordu o anda. Çift apartmanın camlarını karartılmış büyük siyah bir arabayla gelmişti. Gregor isimli adamın üstünde takım elbise ve kravat, ayağında hakiki deri ayakkabılar vardı. Nadia ise sarışındı. Halis, yünden etek ceket giymiş, eline bir çanta almıştı. Dairedeki 4 çocuk kadının Rus olmadığını hemen anlamışlardı. Amerikalıydı ya da belki İngiliz. Rusçayı akıcı ama aksanlı konuşuyordu. Adamlar vodka'yı içip iş konuşurken kadına küçücük daireye bakınıyor, duvara dayalı eski asker ranzalarını, dağ gibi birikmiş kirli, endişeli sessizlikle birbirine sokulmuş 4 küçük çocuğu inceliyordu. Açık griydi gözleri, çok da güzeldi. Çocukları teker teker süzdü. Önce en büyük 15 yaşındaki Piotr'a baktı. Sonra 13 yaşındaki Stepan'a, ardından 10 yaşındaki Alexey'e. Son olarak da gözlerini Yakov'a çevirdi. Yakov büyüklerin onu böyle süzmesine alışıktı. O da gözlerini kadına dikti. Alışık olmadığı şey böyle bir çırpıda geçirmekti. Büyükler genellikle diğer çocuklarla pek ilgilenmezlerdi. Ama bu sefer kadının ilgisini uzun boylu ve sivilceli Piotr çekmişti. Nadia Mişa'ya döndü. Doğru bir iş yapıyorsun Mişael İsayeviç. Bu çocukların burada bir geleceği yok. Biz onlara çok büyük bir şans sunuyoruz. Çocukları gülümsedi. Durgun zekalı Stepan, aşık olmuş köy gelisi gibi sarıttı. Hiç İngilizce bilmiyorlar dedi Mişa dayı. Bir iki kelime anlarlarsa o kadar. Çocuklar çabuk öğrenir. Öğretmeye bile gerek kalmıyor. Öğrenmeleri için zaman gerekecek. Dili, yemekleri. Ajansımız geçiş dönemindeki ihtiyaçları iyi bilir. Pek çok Rus çocuk geçiyor elimizden. Bunlar gibi yetimler. Uyum sağlamaları için bir sürü özel bir okula devam edecekler. Niye alışamazlarsa? Nadia bir an durdu. Arada sırada istisnalar çıkıyor. Duygusal sıkıntılar yaşayan çocuklar. 4 çocuğu şöyle bir süzdü. Seni endişelendiren biri var mı? Yakov sözü edilen sıkıntılardan birinin kendisi olduğunu farkındaydı. Pek gülmeyen, hiç ağlamayan Yakov'a Misha dayı taş bebek derdi. Yakov neden hiç ağlamadığını bilmiyordu. Diğerleri azıcık incinmeye görsün. Tane tane gözyaşı dökerdi. Yakov ise gece yarısından sonra kapanan televizyon kanalları gibi zihnini kapatmakla yetinirdi. Görüntü gider, ses kalmaz. Parazitin huzurlu hışırtısına kendini bırakırdı. Misha dayı hepsi iyi çocuklar dedi. Harika çocuklar. Yakov diğer 3 çocuğa baktı. Pietro'nun alnı çıkık, omuzları gorillerinki gibi öne doğruydu. Stepan'ın küçük ve şekilsiz kulakların arasında ceviz kadar bir beyin vardı. Alexey baş parmağını emiyordu. Benim dediği geçirdi içinden Yakov. Gözlerini küt kol ucuna çevirirken bir elim eksik. Niye harika çocuklar diyor bize? Ama Misha dayı ısrarla aynı şeyi söylüyordu. Kadın da başını sallayıp duruyordu. İyi çocuklardı, sağlıklı çocuklardı. Dişleri bile sağlam dedi Misha. Tek çürük yok. Şu Pietro'nun boyuna bakın hele. Şu çocuk çağız pek beslenememiş gibi duruyor dedi Gregor Yakov'u işaret ederek. Eline ne oldu onun? Elsiz doğmuş. Radyasyondan mı? Başka hiçbir kusuru yok. Sadece eli eksik. Sıkıntı olmaz dedi Nadia. Sandalyeden kalktı. Biz gidelim artık. Vakit tamam. Hemen mi? Yetişmemiz gereken yerler var. Tamam da kıyafetler falan. Kıyafetleri ajans temin eder. Zaten üstleri başları dökülüyor. Bu kadar çabuk mu olacaktı? Bir vedalaşamayacak mıyız? Kadının gözlerinde bıkkınlık ifadesi belirdi. Bir iki dakikada halledelim de uçağımızı kaçırmayalım. Miş adayı kan bağıyla hatta sevgi bağıyla bile değil, karşılıklı ihtiyaçla ona bağlanmış dört oğluna baktı. Her birine teker teker sarıldı. Sıra Yakov'a geldiğinde biraz daha uzun, biraz daha sıkı sarıldı. Miş adayı soğan ve sigara kokuyordu. Tanıdık kokulardı, güzel kokulardı. Ama Yakov'un huyu böyleydi. Her kim olursa olsun sarılmaktan, dokunulmaktan hoşlanmaz, kaçıverirdi. "Dayınızı unutmayın," diye fısıldadı Miş'a. "Amerika'da zengin olunca sizi nasıl koruyup kolladığımı hatırlayın." "Ben Amerika'ya gitmek istemiyorum," dedi Yakov. "Hepiniz için en iyisi bu olacak. Ama ben seninle kalmak istiyorum dayı. Burada kalmak istiyorum." "Gitmek zorundasın." "Neden ki?" "Çünkü ben kararımı verdim." Miş adayı omuzlarından sıkıca tutup sarstı. "Ben kararımı verdim." Yakov birbirlerine sırıtan diğer üç çocuğa baktı. Bunlar mutlu diye geçirdi içinden. "Neden bir tek benim şüphelerim var?" Kadın Yakov'u elinden tuttu. "Ben bunları arabaya götüreyim. Siz Gregor'la iş halledin." "Dayı," diye seslendi Yakov. Ama Mişel arkasını dönmüş, pencereden bakmaya başlamıştı bile. Nadia dört çocuğu katıp koridora çıkardı. Merdivenleri yürüttü. Üç kat ineceklerdi. Ergenlerin paldır küldür hareketleri ve ayak sesleri merdiven boşluğunda yankılandı. Zemin kata indikleri sırada Alexey zınk diye durdu. "Bir dakika, şu şuyu unuttum," diye bağırıp tekrar merdivenlere yöneldi. "Çabuk buraya gel," diye bağırdı Nadia. "Yukarı çıkma." "Bırakmam onu," diye karşılık verdi Alexey. "Bana bak çocuk, gel buraya." Alexey merdivenleri gümbürteterek çıkmaya devam etti. Kadın tam peşine düşecekti ki Piotr, "Şuşu olmadan gelmez bizimle," dedi. "Bu lanet şuşu da kim?" diye tersledi kadın. "Oyuncak köpeğim, çocukluğundan beri yanındadır." Nadia merdivenlerden dördüncü kata doğru baktı ve Yakov'un o an kadının gözlerinde pek anlayamadığı bir şey gördü. Endişe. Kadın Alexey'in peşinden gitmekle onu bırakmak arasında kararsız görünüyordu. Çocuk kollarında pesere çıkmış şuşuyla merdivenlerin başında belirdiğinde rahatlamış gibi görünen kadın ellerini trabzandan çekti. "Aldım bile," dedi çocuk peluş hayvanına sarılarak. "Hadi artık gidiyoruz," diyen kadın çocukları dışarı çıkardı. Dört çocuk arabanın arka koltuğuna doluştu. İçerisi dardı ve Yakov yarı yarıya Pietro'nun kucağına oturmak zorunda kaldı. "Çeksin lan kuru götünü kucağımdan," diye homurdandı Pietro. "Ne yapayım, ağzıma mı sokayım?" Pietro onu da itti. O da Pietro'yu. "Yapmayın," diye çıkıştı kadın ön koltuktan. "Uslu durun bakalım." "Ama yer yok burada," diye sızlandı Pietro. "Bir kıçlık yer açıverin. Sesinizi çıkarmayın." Kadın pencereden dördüncü kata, Misha'nın dairesine doğru baktı. "Niye bekliyoruz?" diye sordu Alexey. "Gregor'u bekliyoruz. Kağıtları imzalıyor." "Ne zaman gelir?" Kadın arkasını yakıp bakışlarını ileriye dikti. "Çok sürmez." Çocuk kapıyı çarparak ikinci kez daireden çıktığında Gregor içinden ucuz yırtık dedi. Velet bir dakika sonra gelecek olsa kıyamet kopardı. O salak Nadia ne halt etmeye bırakmıştı çocuğu yukarı tekrar. Gregor daha baştan karşı çıkmıştı bu iş için Nadia'nın seçilmesini. Ama Reuben kadın olsun diye ısrar etmişti. İnsanlar kadınlara güvenirdi. Çocuğun ayak sesleri merdiven boşluğunda hafifleyip apartman kapısının çarpılmasıyla tamamen yok oldu. Gregor pezevenge döndü. Misha pencerede durmuş, sokağa dört oğlunun oturduğu arabaya bakıyordu. Elini cama dayamış, tombul parmaklarını el sallar gibi açmıştı. Dönüp Gregor'a baktığında gözleri ciddi ciddi buğulanmıştı. Ama ilk lafı para oldu. "Çantada mı?" "Evet," dedi Gregor. "Hepsi mi?" "20.000 Amerikan doları. Çocuk başına 5.000. Fiyatta anlaşmıştık zaten." "Evet," Mişi iş geçirerek elini yüzüne götürdü. İçilen vodkaların, sigaraların izleri yüzünün kırışıklıklarını kazanmıştı. İyi ailelere gidecekler değil mi? Nadia bizle ilgilenecek. Çocukları çok sever. Bu işe de o yüzden başladı. Misha zorla biraz gülümsedi. Bana da Amerikalı bir aile bulsa ya. Gregor'un onu pencereden uzaklaştırması gerekiyordu. Çantayı gösterdi. Bir kontrol et istersen. Misha çantanın yanına gidip kilidini açtı. İçine deste deste Amerikan dolarları duruyordu. 20 bin dolarla karaciğeri çürütecek kadar vodka alınırdı. "Bugünlerde birinin ruhunu ne kadar ucuza satın alıyorsun," dedi Gregor içinden. Bu yeni Rusya'nın sokaklarında her şeyin ticarete dönüyordu. Bir kasa İsrail portakalı, bir Amerikan televizyonu, bir kadının bedeni. Bulup çıkaracak yeteneği olanlar için fırsat kol geziyordu. Misha çantadaki paraya, kendi parasına bakıyorsa da yüzünde zafer ifadesi yoktu. Tam tersine iğreniyormuş gibiydi. Çantayı kapattı. Ellerini üstüne koyup başını da öne eğerek durdu. Gregor Misha'nın arkasına geçti. Susturuculu, yarı otomatik tabancayı çıkarıp adamın kelle şantepesine iki mermi sıktı. Karşı duvara kan ve beyin parçaları fışkırdı. Misha yüzü koyun yıkılırken çantanın durduğu sehpayı da devirdi. Çanta yerdeki kilimin üstüne düştü. Gregor kan bulaşmadan çantayı çekip aldım. Yine de kenarına et parçaları yapışmıştı. Tuvalete gidip bunları tuvalet kağıdıyla sildim. Ardından tuvalet kağıdını klozete atıp sifonu çektim. Misha'nın yattığı odaya döndüğünde kanın zemine iyice yayılıp bir başka kelime daha ıslattığını gördüm. İşinin bittiğinden geride kanıt kalmadığından emin olmak için etrafına bakındım. Eli vodka şişesine gitti ama sonra vazgeçtim. Çocuklar Misha'nın kıymetli şişesinden nasıl vazgeçtiğini sorarlardı. Gregor onların sorularına tahammül edemiyordu. O işten Nadia anlardı. Daireden çıkıp aşağı indi. Nadia ile beraber içindekiler arabada bekliyordu. Gregor direksiyona geçerken Nadia meraklı gözlerle ona baktı. Kağıtları imzalattın mı diye sordu. Her şeyi hallettim diye karşılık verdi Gregor. Nadia arkasına yaslanıp yüksek sesle rahat bir nefes aldı. Bu kadın bu işe uygun değil diye geçirdi içinden Gregor. Arabayı çalıştırırken Ruben ne derse desin tehlike arz ediyordu. Arka koltuktan itiş kakış sesleri geldi. Gregor dikiz aynasından baktığında oğlanların itişmekte olduğunu gördü. Bir tek Yakov rahat duruyor, doğruca ileriye bakıyordu. Dikiz aynasında göz göze geldiler ve Gregor onun çocuk suratındaki kocaman adam gözleriyle karşılaşınca ürperdi. Sonra çocuk dönüp yanındakinin omzuna bir yumruk indirdi. Arka koltuktaki vücutlar kıvranıyor, yumruklar havada uçuyordu. Usul durun bakayım dedi Nadia. Laftan anlamıyor musunuz siz? Ta Riga'ya kadar yolumuz var. Çocuklar duruldu. Arka koltuğa bir süre sessizlik hakim oldu. Sonra Gregor, dikiz aynasından ufak tefek, büyük bakışlı çocuğun yanındakine dirsek attığını gördü. Bu Gregor'u gülümsetti. Endişelenecek bir durum yoktu. Bunlar da nihayetinde çocuktu. Vakit gece yarısıydı ve Karen Terio gözlerini açık tutma mücadelesi veriyordu. Yoldan gözünü ayırmama mücadelesi. İki günün büyük bölümünü direksiyon başına geçirmişti. Dorothy teyzesinin cenazesinden ayrıldığı gibi yola çıkmış, azıcık kestirmek, bir hamburger yiyip kahve içmek dışında da mola vermemişti. Çok fazla kahve içmişti. Teyzesinin cenaze anıları ise daha iki gün önce bulunuvermişti. Ölgün zambaklar, yolda gözse tanımayacağı kuzenler, bayat sandviçler, canından bezdirecek bir sürü angarya. Şimdi tek istediği eve varmaktı. Kenara çekip azıcık daha kesilmesi gerektiğinin farkındaydım. Ama Boston'a hepsi topu topu 80 kilometre kalmıştı. Sonra gördüğü Dunkin Donuts'ta durup 3 fincan kahve daha depolamıştı. O kahvenin kafasıyla Springfield'de de Storbridge'de de kadar gidebilmişti. Ama kafeinin etkisi geçiyordu. Karen kendini ayık sansa da arada bir kafası öne düşünce irkilerek uyanıyordu. Belki bir saniye de olsa içinin geçtiğini anlıyordu. İlerideki bölgenin tabelası karanlığın içinden onu çağırdı. Otoyoldan çıktım. İçeriye girip kahveleri kek söyledikten sonra bir masaya oturdum. Gecenin bu saatinde içeride az müşteri vardı. Olanların da bitkinlikleri bir maske gibi suratlarındaydı. Otoyol hayaletleri dedi içinden Karen. Her dinlenme tesisine musallat olmuş bitkin ruhlar. Herkes azıcık ayılıp yola devam etmeye odaklandığından içeriye ürkütücü bir sessizlik hakimdi. Yan masada oturan bunalımlı kadının yanındaki iki çocuk sessizce kurabiye kemirmekle meşgullerdi. Bu sapsarı çocukların akıllı uslu halleri Karen'e kendi kızlarını hatırlattı. Yarın doğum günleriydi. Şimdi yataklarında uyurlarken 13 yaşlarına saatler kalmıştı. Çocuklardan bir gün daha gitmişti. Uyandığınızda evde olacağım diye düşündü. Yeni bir kahve aldı. Bardağın üstüne plastik kapak geçirip bayağı yürüdü. Uykusu açılmıştı. Bundan sonrasını rahatlıkla giderdi artık. 80 kilometre yol demek, bir saat sonra evin kapısından girmesi demekti. Motoru çalıştırıp otoparktan çıktım. Sık dişini 80 kilometre daha dedi kendi kendine. 30 kilometre uzaktaki 7-Eleven mağazasının arka tarafına park etmiş olan Vince Lavery ve Çok Servis kasadaki son biraları da bitirdiler. Kim kusmadan daha çok içecek diye bahsi tutuşmuş 4 saattir içiyorlardı. Çak bir kutu öndeydi. Toplam kaç tane içtiklerinin hesabını çoktan karıştırmışlardı. Ertesi sabah arkada yığılı bira kutularını sayıp öğreneceklerdi. Ama Chuck'ın önde olduğu kesindi ve bunu kafasına taktığı ince Vince sinir olmuştu. Çünkü Chuck ile her bir boku daha iyi yapacaktı. Adil bir yarışta olmamıştı. Çünkü Vince rahatça bir tane daha içerdi ama bira bitmişti. Chuck bunun verdiği keyifle pis pis sırıtıyordu. Vince kapıyı hırsla açıp sürücü mahallinden indi. Nereye gidiyorsun dedi Chuck. Bira alacağım. Başa çıkamazsın. Siktir dedi Vince. Ve otoparka sallana sallana 7-Eleven'ın ön kapısına yöneldi. Chuck gülerek pencereden seslendi. Ayakta bile duramıyorsun. Göt herif dedi Vince içinden. Lanet olsun. Gayet iyi yürüyordu işte. Şuradan 7-Eleven'a kadar gidip iki tane atıllı alacaktı alt tarafı. Üç de olabilir. Üç iyidir. Üç. Midesi sağlamdı. 5 dakikada bir işemek dışında bir etkisini görmemişti biranın. Kapıdan girerken sendeledi. Şuna bak, eşik bir karış. Mahkemeye versek iyi tazminat alırız. Ama hemen toparlandı. Dolaptan 3 tane altılı paket alıp sallayarak kasaya yöneldi. Bir 20'lik çıkarıp tezgaha koydu. Kasiyer paraya bakıp başını salladı. Veremem dedi. Veremem de ne demek? Saat 10'dan sonra alkol satmıyoruz. Sarhoşum diye mi vermiyorsun? Yasak dedim ya. Parasıyla değil mi arkadaşım? Neyse parası verelim. Uzatma kardeşim, cezası çok büyük. Koy o biraları yerine bir zahmet. Bak orada güzel sıcak kahve var. İstersen bir sosisli yapayım cila niyetine. Ne yapayım ben senin lanet sosisini? Keyfin bilir kardeşim. Meşgul etme o zaman haydi. Vice altılı paketlerden birini tezgahta adama doğru itti. Biralar tezgahın öbür tarafında yere düştü. İkinci paketi yolluyordu ki tezgahtar silahı çekti. Vice olup kaldı. Çık olan dışarı dedi tezgahtar. Tamam. Vice ellerini iki yana açarak tezgahtan uzaklaştı. Sakin ol, çıkıyorum. Çıkarken yine o eşiğe takıldı. E hani biralar dedi Chuck. Vice sürücü koltuğuna geçerken. Bitmiş. Bira biter mi lan? Bitmiş işte. Arabayı çalıştırıp gaza yüklendi. Lastikleri öttürerek hareket ettiler. Nereye gidiyoruz diye sordu Chuck. Başka dükkana. Gözlerini kısarak karanlığa baktı. Çıkışı nerede buranın? Buradan bir yerden girmiştik sanki. Abi zorlama işte. Bak içemezsin demiyorum. İçersin ama sonra her yere kusarsın. Nerede bu lanet olası çıkış? Geçtin galiba. Aha işte şurada. Vine sadece sağ kırınca lastikler yine cayırdadı. Hey dedi Chuck. Burası değil galiba. Cebimde bir 20'lik kalmış. Onu da alacak biri bulunur. Vine ters yöndeyiz. Ne diyorsun? Ters yöndeyiz diye bağırdı Chuck. Vince başını sallayarak yolu seçmeye çalıştı. Ama ışıklar çok parlaktı ve gözünü alıyordu. Gitgide de kuvvetleniyordu ışıklar. Sağa kır, araba geliyor, sağa kır diye haykırdı Chuck. Vince sağa kırdı. Karşısındaki ışıklarda. Çok yabancı, hayvansı bir çığlık duydu. Chuck'ın çığlığı değildi. Kendisininkiydi. Ayrım 2, sayfa sonu 18.